Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, geçen hafta açıklamasını bitiremediğimiz beyitler vardı. Dilerseniz ben tekrar edeyim o beyitleri, oradan başlayalım.
Olur.
Bahar, Hakk'ın fermanını getirmedikçe toprak sırrını açığa vurmaz. O, cömert, kuru yeryüzüne emaneti ve haberi alma kabiliyeti verdi. Fazıl ve ihsanı kuru toprağa bile ihya eder. Kahır ve celali ise akıllı insanı kör eder. Canda ve gönülde takat kalmadı. Kime söyleyeyim ki işitecek tek bir kulak yok. Kulaklar onun sayesinde göz, taş da onun sayesinde yeşim taşı oldu. Kimyayı o yarattı. Kimya ne ki? O, Resul'e mucize bağışladı. Simyanın adı mı olur? Benim bu övgüm hatanın ta kendisidir. Çünkü öven kişi varlık iddiasındadır. Onun karşısında yok olmak gerekir. Onun huzurunda varlık iddiası manasızdır. Varlık, kör olmasaydı onun karşısında erirdi. Güneşin hararetini tanır, anlardı. Bu vücut, varlığını Allah'tan bilmedikçe körlüğünü aşikar eder. Evet hocam.
Evet Sümeyra Hanım. Şimdi giriş kısmında Bahar Hakk'ın fermanını getirmedikçe toprak sırrını açığa vurmaz. O cömert kuru yeryüzüne emaneti ve haberi alma kabiliyeti verdi beytlerinden hareket ederek bir benzetme yapıyor Mevlana Hazretleri. Topraktan misal veriyor ve toprağın bahar mevsiminde, bahar aylarında yeryüzüne neler kattığından bahsediyor. Ve tabi burada insan oğlu olarak düşünmemiz gerekir. O da şu. Şimdi bir toprak var ve bize bin bir çeşit çiçek, meyve, yiyecek veriyor. Ve bu baharla birlikte gerçekleşiyor. Şimdi kuru toprağa bahar geldiğinde yağmurlar yağıyor. Hı-hı. Bahar yağmurları yağar ve bahar yağmurlarından sonra toprağın birdenbire fışkırdığını görürsünüz.
Hı,
aslında bu aynı zamanda şöyle de bir misaldir. Yani insana Allah'ın vahyi geldiği zaman da insan böyle olur.
Kuru bu ne toprak demektir? Gibi yaşarır.
Evet, insanı toprak gibi düşünelim. Hı-hı. Kuru bir toprak gibi varsayalım ve Allah'ın vahyi geldiği zaman, peygamberler vasıtasıyla tabii Allah'ın vahyi geldiği zaman, bunu yağmura benzetirsek eğer, bundan sonra nasıl velut bir insan olacağımızı, nasıl verimli bir insan olacağımızı da tahayyül edebiliriz. Biz Mevlana Hazretleri'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi, çevremizdeki eşyadan hareket ederek insana bir takım düşünce biçimleri vermesidir. Aslında bu onun da icadı değildir. Kur'an-ı Kerim'in de yöntemidir bu. Kur'an-ı Kerim defalarca bundan bahseder. Yani işte şuna bakmaz mısınız, buna bakmaz mısınız? Bizim öldükten sonra diriltmemiz işte şöyledir diye toprağın yeniden dirilmesine misal olarak anlatır. Biz buradan aslında toprakla kalp benzetmesini de çıkarmamız lazım. Şimdi nasıl ki toprak kendisinde bulunanı bir süre gizliyor ve bunu dışarıya vermiyorsa, yani biz mesela diyelim ki bir çekirdeği toprağa gömdüğümüz zaman ya da tohumu toprağa attığımız zaman bir süre tohum ve çekirdek ne yapıyor? Toprak tarafından gizleniyor, gözükmüyor. Ama daha sonra ortaya 1'e 70 veren, 1'e 700 veren bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında insan kalbi de böyledir. İnsan kalbi de toprak gibidir. Eğer siz ona iman ekerseniz, oradan imanın gereklerini sağlayacak binlerce fiil ortaya çıkar. Binlerce iyilik ortaya çıkar. Eğer siz kalbe küfür ekerseniz oradan da bu defa binlerce kötülük ortaya çıkar. Yani bizim Anadolu'da ayrık otu dediğimiz bir ot vardır. Evet. Ve bahçelerde olmasını hiç istemeyiz. O işte ayrık otunu bir çeşit toprağa, şeye, kalbe ekilmiş küfre de benzetebiliriz. Aslında bütün iyilikleri de yok ediyor. Küfür de böyledir. Kalbe ekildiği zaman, kalbe küfür yerleştiği zaman bütün iyiliklerimizi alıp götürüyor ve bizi kötü bir insan haline
dönüştürüyor. Ve çok hızlı kök salıyor.
Tersi ise eğer biz kalbe iman ekersek, bu da bir süre gözükmese bile daha sonra ne yapıyor? Çok iyi fiiller ve ameller olarak ortaya çıkıyor. O yüzden biz baharın toprağı yeşerttiği gibi, sırrını açığa vurmasını sağladığı gibi, kalbimize eğer Allah'tan gelen yağmurlarla, yani vahiy ile, yani kitapta, yani Kur'an-ı Kerim'le beslersek, bu durumda bizden de çok iyi şeyler çıkacak demektir. Bizden de hani seyrettiğimiz zaman bir dağın eteğindeki, her zaman söylediğimiz gibi dağın eteğindeki binbir çeşit çiçeği ve gülü gördüğümüzdeki neşemiz nasılsa, işte iman eden insanlardan sudur eden, ortaya çıkan binbir çeşit iyilik de insanı öyle mutlu edecektir. Çevremize de baktığımız zaman her zaman şunu görürüz. İnsanlar kötü bile olsalar, kötü insanlar da dahil olmak üzere herkes iyi olanı tasdik eder. Herkes iyi olanı metheder. Kötü olan bile bir gün gelir, iyi olanın karşısında kötülüğünü, aczini ve kötülüğünü itiraf eder. Ya biz senin gibi olamadık der. O yüzden asıl olan şey insanın toprak gibi olmasıdır. Toprak gibi bizim içimize Allah'tan geleni almamız ve o Allah'tan gelenle çok iyi şeyler ortaya çıkarmamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta hani bahsettiğimiz cömertlik de böyle bir şeydir. Bütün fiillerimizi, bütün işlerimizi biz toprak gibi düşünecek olursak eğer, bu defa çok iyi neticeler elde ederiz. Ve Allah diyor ki, o cömert, yani Allah, kuru yeryüzüne emaneti ve haberi alma kabiliyeti verdi. Yani yeryüzü bile Allah'ın haberini alıyor ve binbir çeşit toprak veriyor. Peki kalp, Allah kendi haberini alma yetisi kalbe vermemiş midir? Vermiştir. İşte bizim yapmamız gereken tek şey, bu kalbin cömert olan Allah'ın bize verdiği Allah'tan geleni alma kabiliyetimiz de Allah'tan geleni almaktır. Ben her zaman söylerim. Aslında Kur'an-ı Kerim'de, diğer kitaplarda bize bilmediğimiz bir şeyi öğretmiyorlar. Ya ne yapıyorlar? Bizde zaten var olan iyiliğin yeşermesi için bir şey toprağa yağan yağmur görevi ifa ediyorlar. O iyiliklerin ve güzelliklerin ortaya çıkması için sadece bize hatırlatıyorlar. Bizim kalbimizde olan tohumların, iyi tohumları hatırlatıyorlar ve onların iyi ürünlere dönüşmesini sağlıyorlar. Ben insanlardan doğrusu şunu isterim. Allah da bunu istiyor zaten. O da şudur. Allah kuru toprağa bile kendisinin vahyettiğini, kendisinin cömertliğini kabul etme özelliği vermişken, insanın kalbine bunu vermemiş olması düşünemez. O halde biz kalbimizi ve iç dünyamızı Allah'tan geleni açmalıyız. Ki Allah'tan geleni açtığımızda aslında biz kendimize kötülük yapmıyoruz. Tam tersi, kendimize iyilik yapıyoruz. Kendi iyiliğimize olan şeylerdir bunlar. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri, hiçbir şey olmuyorsanız toprak kadar bari olun diyor. Kalplerinizi hiç olmazsa toprak kadar koruyun. O halde biz kalplerimize iman tohumu ekmeliyiz. Ve bir süre bu iman tohumu orada gizli kalsa bile daha sonra çok güzel şeylerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır inşallah. Mevlana diyor ki, canda takat kalmadı. Kime söyleyeyim ki işitecek bir tek kulak yok. Daha giriş kısmında da Mevlana sık sık bu kulak vurgusunu yapar biliyorsunuz. Hı hı. İnsanların münasebetleri aslında neyle ilgilidir? Kulakla ilgilidir, duymakla ilgilidir. İslam tasavvufunda iki yol vardır. Bunlardan bir tanesi hizmet, diğeri sohbet yoludur. İnsanların yetiştirilmesinde iki yol kullanır tasavvuf. Bunlardan bir tanesi hizmet yoludur. Yani iş verir. Hı hı. Sizin o işi yapmanızı ister. O işi yaparken yetişirsiniz. O işi yaparken iyilik yapmanın tadını alırsınız. O işi yaparken doğruya gitmenin tadını alırsınız. O işi yaparken yeni bir şeyler yapmanın ne kadar lezzetli olduğunu anlarsınız. Ben mesela öğrencilere şu misali veriyorum hep. Özellikle matematikten zevk almayan çocuklara. Matematikten neden zevk almıyorlar? Problemi çözemedikleri için zevk almıyorlar. Problem çözmeye başlasınlar. Matematik acayip zevkli bir şeydir. Ben mesela çocukken dersin dışında özellikle problem bulur ve onları çözerdim. Çünkü o işin tadına varmıştım. O işin zevkine ve hazına varmıştım. İşte din de böyle bir şeydir. Tadına ve lezzetine vardığınız zaman aslında bırakılmaz. Ve kendi kendinize de yükler icat edersiniz. Kendi kendinize yeni sorumluluklar alırsınız. İşte İslam tasavvufunda yöntemlerinden bir tanesi hizmettir. İkincisi ise sohbettir. Yani konuşarak insanları, özellikle bizim Mürşid-i Kamil dediğimiz yetişmiş, İslam'ı iyi bilen, insanı iyi bilen ve insana bir şehit mürşitlik yapabilecek, yol gösterecek, doğruyu gösterecek insanların yöntemidir sohbet etmek. Bir, bu konuda şöyle söyleniyor. Evliya ile bir an birlikte olmak, 100 sene takva üzere yaşamaktan evladır diyor İslam mutasavvıfları. Çünkü onun sohbetinde bulunuyorsunuz. Çünkü sohbette aslında siz sadece sözü duymuyorsunuz. Sadece sesi işitmiyorsunuz. Siz o sözün içerisinde gizli olan manayı işitiyorsunuz. Hı. Hatta bazen söz olmasa da karşılıklı olarak kalplerin birbirlerine taşımak istediği manayı hissediyorsunuz. Bu yüzden insanlar sevdiği birisiyle yan yana gelip oturduğunda, haz aldığı birisiyle birlikte olduğunda zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Bu sebeple sohbet dediğimiz şey bizim hayatımızda çok önemli bir şeydir ve kulak da önemli bir iştir. Aslında kulağın ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmek lazım. Sözün ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmek lazım. Daha önce de bahsettik zannediyorum ama burada bir kere daha hatırlatmak lazım. Sükut sohbeti dediğimiz bir şey vardır. Hiç konuşmazsınız. Eski mutasavvıflar 3 aylık mesafeden gelirler, 1 ay birbirlerine misafir olurlar ama hiç konuşmadan ayrılırlarmış. Ve ayrılırken de şöyle söylerlermiş: ne güzel sohbet oldu. Çünkü siz iyi bir insanla yan yana geldiğinizde, iyi bir insanla bulunduğunuzda hiç konuşmasanız bile mutlaka iyilik düşünürsünüz. Kötü bir insanla yan yana geldiğinizde konuştuğunuz zaman mutlaka kötülükten konuşursunuz. Hmm. Konuşmasanız bile kötülükten konuşursunuz. Şimdi ben bazen aslında başıma geliyor, misal olsun diye kendimden misalleri veriyorum. Çünkü kendimi bildiğim için misallerimi o yüzden kendimden veriyorum. Yoksa bir varlık iddiasından kaynaklanmıyor. Mesela bazen bir takım insanlarla yan yana gelindiğimizde bizim İşte arabadan bahsediyorlar, benim anlamadığım alandan bahsediyor, ötekilerden bahsediyorlar. Bu sefer ne yapıyorum? Susuyorum. Halbuki benim hocalarımın yanına gittiğim zaman onlar konuşuyorlar, ben dinliyorum ve hocalarıma soru soruyorum. Ötekilere soru sorma ihtiyacı hissetmiyorum. Siz demek ki burada kulak önemli bir şeydir ve derdinizi anlatmak için kulağa ihtiyaç vardır. Aslında biz hem kulak olmalıyız hem de söz olmalıyız. Çünkü İnsanı yetiştiren, insanı eğiten yöntemlerden bir tanesi de sohbet yöntemidir. Ha, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Maalesef günümüz insanları bu sohbetten uzaktırlar. Biz çokça sosyal medyada da görüyoruz, piyasada da görüyoruz. Yan yana gelmiş oturmuşlar, işte 3 tane, 5 tane adam aynı pastanede buluşmuşlar. Her birinden de telefon ve konuşmadan telefona bakıp duruyorlar.
Çağımızın en büyük hastalığı.
Evet, demek ki bunlar aslında en büyük nimeti de tepiyorlar, evet, farkında değiller sohbetin. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Hazreti Peygamber'in ashabının üstünlüğü ve bizim onlara asla yetişemeyeceğimizin nedeni onların Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunmuş olmalarıdır. Evet. Bu sebeple işinin erbabı bir Mürşid-i Kamil bulduğumuzda onun yanında bulunmaktan, onunla birlikte olmaktan, onun sohbetine katılmaktan asla çekinmeyelim. Onun sohbetini bizim için bir nimet olarak görelim ve onun sohbetini kaçırmamaya da özen gösterelim. Evet.
Hocam hani örnek de verdi ya Hazreti Mevlana, toprağa yağan yağmur gibi gönlümüze, kalbimize yağan aslında rahmet değil mi? O durduğumuz, evet, güzel, evet, sözler, sohbetler.
Kesinlikle öyle.
Onu yeşertmek gerekiyor. Evet. Bu yüzden de o tarz meclislerde, sohbetlerde bulunmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Galiba.
Doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu söz ve kulak çok önemli, hı hı, bir şey. Çünkü o sözle birlikte bize lafız taşınmıyor. Kulak lafzı duymuyor. Belki kulak lafzı duyuyor ama onun manası bize taşınıyor. Ve o mana kalbe ulaşıyor. Kalp dediğimiz şey hani bir yürek diye isimlendirdiğimiz et parçalarından ibaret değil. İmam Gazali bunu çok rahatlıkla izah eder. Diyor ki benim kalp dediğim şey kalbinizin, vücudunuzun sol tarafında bulunan et parçası değildir diyor. O sizin ruhunuzun özüdür, ruhunuzun merkezidir diye tarif ediyor bunu. Kalp dediğimiz şey böyle bir durumdur. O yüzden Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunan sahabilerin her birisi Hazreti Peygamber'in vefatından sonra gidebildikleri her yere gitmişler. Yine Hazreti Peygamber'in ifade ettiği gibi her birisi birer yıldız olmuştur. Her birisi bulunduğu yerde ilmin yayılmasına, İslam'ın yayılmasına, insanların iyileşmesine ve iyiliğe doğru gitmesine kapı aralamışlardır. Bu sebeple sohbet meselesini de göz ardı etmemek lazım ve insanlara da sohbeti tavsiye etmek lazım. Ailelere de sohbeti tavsiye ederim. Her gün akşam yarım saat televizyonu kapatsınlar. Her gün yarım saat bilgisayarı bıraksınlar. Oturup sohbet etsinler. Birbirlerine yapıp ettiklerini anlatsınlar. Eğer bir şey okumuşlarsa okuduklarını anlatsınlar. Bir hadise görmüşlerse, bir şeye şahit olmuşlarsa bunu anlatsınlar. Buradan nasıl bir ders çıkarız diye onun üzerinde konuşsunlar. Çünkü İnsanı yetiştiren şey sohbettir. Ve biz hakikaten aklımızda kalan şey çocukluğumuz döneminde anamızdan, babamızdan ya da çevremizde tanınan bilinen insanların sohbetlerinden aklımıza kalır. Ben kendime bakıyorum mesela, söylediğim sözlerin önemli bir kısmı babamın sözleridir. Çünkü babamı dinlemişim, onun okuduğu kitapları dinlemişim ve onlar aklımda kalmış. O yüzden de işitecek bir kulak bulmak çok önemli bir şey bizim açımızdan. Yine üzerinde duracağım bir husus da benim bu övgüm hatanın ta kendisidir. Çünkü öven kişi varlık iddiasındadır diyor Mevlana. Aslında Allah'ın bizim övgümüze ihtiyacı yok. Bizim övmemiz de Allah herhangi bir şey elde etmiyor. Allah'a her şey herhangi bir şey ulaşmıyor. Hani Kur'an-ı Kerim kurbanla ilgili olarak söylüyor bunu. Diyor ki sizin kestiğiniz kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Ha burada ne elde ediyoruz? Biz elde ediyoruz. Biz faydalanıyoruz. O neyi faydalanıyoruz? Ondan faydalanıyoruz. Ondan istifade ediyoruz. Çünkü zaten gelecekte de yine Mevlana bahsedecek. Zaten biz yoydik. Bizi var eden o. Ve bizi kendisine aşık eden, bizi kendisine yönlendiren zaten o. Bu sebeple de biz aslında Allah'ı överek varlık iddiasında da bulunmuş oluruz diyor. Tabii bu bir üst makamdır. Mevlana gibi insanların ulaştıkları bir makamdır. Ve bunun da kıymetini bilmek lazım. Gerçekten de şunu bilmeliyiz ki Allah'ın yanında bizim esamemiz okunmaz, bizim adımız anılmaz. Biz ona ibadet ederek, ona yönelerek, onun vahyini okuyarak biz şeref kazanırız, biz haysiyet kazanırız, biz varlık kazanırız. Var olmak istiyorsak ancak böyle mümkün olur bizim varlığımız. Bu vücut varlığını Allah'tan bilmedikçe körlüğünü aşikar eder. Gerçekten de insanların bir kısmı Allah'ın yaratıcılığını unutuyor. Sanki kendi kendisine var olmuş gibi, sanki kendi kendisine yetermiş gibi isyanda bulunuyor. Ne yapıyor? Kendi kendisine yeteceği için diyor ki Allah'a gerek yoktur. Allah'ın zaten bize bir şey yaptığı da yoktur diyor. Halbuki öyle değildir. Bizim varlığımız ancak Allah sayesindedir. Ben her zaman söylüyorum, diyorum ki bir an Allah'ın yokluğunu düşünün. Aşağı bir an Allah'ın yokluğunu düşünün. Kainat birdenbire yok olur. Çünkü kainatın varlığı Allah'a bağlıdır. Şimdi ışığın varlığı nasıl lambaya bağlı? Lambayı söndürüverin. Bir an nasıl her taraf karanlık olursa, yani ışık yok olursa, Allah da böyledir. Allah Kur'an-ı Kerim yine Mevlana bahsediyor. Gelecek beyitlerde diyor ki şu ayet oku da diyor Allah'ı işsiz güçsüz belleme. Hiçbir iş yapmadığı zaman diyor bir bölük insanı ana rahmine, bir bölük insanı da kabire gönderir diyor. Ve Allah her an yeni bir iştedir. Her an yeni bir şey yaratır. Dolayısıyla kainatın varlığı, maddenin varlığı da Allah'ın onu tutup koruyup kollamasıyla doğru orantılıdır. Allah'a bir an desteğini çektiğiniz zaman zaten her şey bir anda yok oluverecektir. O yüzden de biz varlığımızı Allah'a borçlu olduğumuzu bilerek yaşamalıyız. Ve onun sayesinde var olduğumuzu bilmeliyiz. İşte zaten İslam'ın da bizden istediği sadece bundan ibarettir. Yani Allah'ın bizim yaratıcımız olduğunu ve varlığımızı ona borçlu olduğumuzu bilmek, bir de ona hamdü sena etmekten ibarettir. Başka da bir şey istemiyorum.
Evet. Peki hocam devam edelim. Vezirin hilede hüsrana uğraması. Padişah gibi vezir de cahildi. Varlığı vacip olan kadim Allah'la pençeleşiyordu. Öyle bir tanrıyla cebelleşiyordu ki bir anda bu alem gibi 100 tanesini yaratır. Senin gözüne görme özelliği verince nazarında yüzlerce alem meydana getirir. Sana göre dünya nihayetsizse de bil ki kudrete karşı bir zerre bile değildir. Bu alem sizin hapishanenizdir. Uyanın. Sizin mesire yeriniz öbür taraftır. Bu alemin hududu vardır. O alemse hadsizdir, şekil ve suret o manaya settir. Allah Firavun'un 100 binlerce mızrağını tek bir Musa'nın tek bir asasıyla kırdı. Binlerce Kalinus'un binlerce hekimlik hüneri İsa'nın bir tek nefesiyle batıl oldu. Binlerce şiir defteri vardı. Bir tek Ümmi'nin kitabına karşı ayıp ve ar haline geldi. Aşağılık olmayan kişi böyle bir ilah huzurunda niçin ölmesin? O dağ gibi gönülleri yerinden kopardı. Kurnaz kuşları iki ayağından asıverdi. Fehmin kemaliyle marifetullah'a varılmaz. Padişah aczini bilen kişiyi kabul eder. Hey gibi hey diyor hocam. Devam edelim mi?
Evet, burada duralım istersen. Peki. Çünkü biraz başka bir mevzuya geçiyor gibi duruyor orada. bir de bu meseleler üzerine duralım. Peki. Şimdi burada senin gözüne görme özelliği verince nazarında yüz binlerce alem oluşur diyor Mevlana Hazretleri. Şimdi biraz önce bahsettik. Zaten bizde var olan her şeyi Allah bize veriyor. Görme özelliğimiz de böyledir. Gerçekten de size görme özelliği verdiği zaman görürsünüz. Eğer bu özelliğinizi alırsa sizden ne yapamazsınız? Bir daha bir şey göremezsiniz. Biz aleme baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman, bizim dışımızdaki hadiselere ve nesnelere baktığımız zaman ancak Allah'ın bize öğrettiği şeyleri görebiliyoruz. Ancak onun bize gösterdiği şeyleri kavrayabiliyoruz. Dolayısıyla bizim sadece gördüğümüz zahirle yetinmememiz lazım. Çünkü eşya görünen kısmından ibaret değildir. Şöyle bir misal verelim. Bir buzdağı düşünün. Buzdağına sadece gözle baktığınızda neyini görürsünüz? Üst tarafını görürsünüz. Alt tarafını görmezsiniz. Halbuki o buzdağı neyden ibaret değildir? Görünen kısmından ibaret değildir. Onun bir alt kısmı da vardır. Evet. İşte bu alt kısmını da akılla görmemiz bizim mümkündür. Ve bir başka şey daha var. O buzdağının oluşmasını da biz aslında görebiliriz. Yani o buzdağının nasıl oluştuğunu da görebiliriz. Nasıl oluşmuştur? Yani bilgilerimizden hareket ederek söyleyecek olursak, o da sudur zamanında. Soğuk bir yere denk geldiği için buzdağı, buz kitlesi haline gelmiştir. Ve buzdağı da oluşmuştur. Dolayısıyla biz sadece duyu organlarımızın görmesiyle ne yapmamalıyız? Yetinmemeliyiz. Duyu organlarımızın ötesindeki şeyleri de görmeliyiz. Çünkü zaten dünyadaki varlığımızın, insan oluşumuzun anlamı bizim ötesini görmemize bağlıdır. Kur'an ki burada Mevlana Hazretleri diyor ki sana göre dünya nihayetsiz ise de bil ki kudrete karşı bir zerre bile değildir. Gerçekten de Allah'a göre dünyanın da kainatın da esamesi okunmaz. Onun için bir zerre gibi bir şeydir. Biz burada varlığın nasıl ortaya çıktığını ve nasıl ortadan kaybolduğunu anlamak bakımından Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin Amak Hayal isimli kitabını da tavsiye etmek istiyorum ben doğrusu. Orada mesela bu varlık ve yokluk şelalesi diye bir bölüm vardır. Hani bizim fizikçilerin de anlattığı kara delikler vardır. Koca koca yıldızlar ve güneşler o kara delikte kaybolurlar. Belki başka bir evrende, başka bir biçimde ortaya çıkarlar. İşte dolayısıyla biz ufak varlıklarız. Bizim, bırakın bizi, güneş sisteminin bile alem söz konusu edildiğinde adı anılmaz. Biz tabii. Güneş sisteminin içerisinde küçücük bir gezegen üzerinde küçücük bir varlığız. Yani bize nispetle karıncalar gibi bir şeyiz. Belki daha da ufak bir şeyiz. Belki de mikrop mesabesinde bir şeyiz. İşte Allah bütün bu kainatı koruyup kollarken, onları var ederken bizim onun karşısında varlık iddia etmemiz, bizim onun karşısında ya biz kendi kendimize yeteriz, bizim dine ihtiyacımız yok, bizim peygambere ihtiyacımız yok, bizim Allah'a ihtiyacımız yok der gibi bir hayata düçar olmamız, o tarafa doğru gitmemiz aslında bizim insanlığımızı yitirmemiz anlamına gelir. Dolayısıyla biz şunu kesinlikle bilmemiz lazım. Biz küçük varlıklarız. Allah ise sınırsızdır ve nihayetsizdir. Alem bile bizim için böyledir. Alem bile bizim için sınırsız ve nihayetsizdir. Her ne kadar Allah'a göre sınırlı ve nihayetli olsa da. Bu alem sizin hapishanenizdir. Uyanın, sizin mesire yeriniz öbür taraftır. Bu İslam düşüncesinin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Mevlana'nın da sık sık vurguladığı bir şeydir. Gerçekten de dünya aslında mümin için bir zindandan ibarettir. Bu yüzden ne diyor Mevlana Hazretleri ölümüne? Düğün gecem diyor. Evet. Çünkü gerçekten de biz aslında Mevlana'nın mesnevisinin girişinde de bunu işlemiştik. Temel düşünce insanın dünyaya ait bir varlık olmadığıdır. Biz aslında dünya dışına ait bir varlığız. Yani cennete ait bir varlığız ve oranın özlemiyle yanıtışıyoruz. Çünkü her şey aslına rücu eder. Her şey aslına döner. Her şey aslına doğru uçar. Biz de aslımıza doğru uçmamız lazım. Ama insanların bir kısmı maalesef aslına doğru uçmuyor. Geçici olarak içerisinde bulunduğu dünyaya doğru, yani çamura doğru meylediyor. Halbuki biz bu dünyanın gelip geçici olduğunu, burada aslında niye gerçek anlamda bir mutluluğu yakalayamayacağımızı bilmemiz lazım. Biz ancak ne kadar mutlu olabiliriz, nasıl mutlu olabiliriz? Biz ancak öbür taraftaki hayatımıza benzer bir hayat sürdüğümüz zaman mutlu olabiliriz. Ben çocukluğumla ilgili şunu hatırlıyorum. 4,5 dönümlük bir bahçede büyüdüm ben. İçerisinde her tür meyve var. Hani Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirine benzer bir bahçe gibi bir yerdir. Ve o dönemde bizim hem arkadaşlarımız vardı hem de işte amcamın çocukları vardı. O bahçenin içinde nasıl mutlu bir olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu anda mesela bir şehrin içerisinde, beton yığının içerisinde yaşıyoruz ve bu beton yığının içerisinde ne kadar ekonomik imkanlarımız olursa olsun, ne kadar güçlü olursak olalım kendimizi mutlu hissetmiyoruz. Halbuki orada paramız yoktu, pulumuz yoktu ama cennet gibi bir bahçede yaşadığımız için kendimizi mutlu hissediyorduk. Bu yüzden de bu dünyanın bizim için öyle çok da matah bir yer olduğunu düşünmememiz lazım.
Peki hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyelim ve haftaya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.